Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 12. ayrım. 17. bölüm. Komodinin yanındaki leke. Bayan Lindner'ın cesedi otopsi için hastaneye götürülmüş ama odada hiçbir şeye dokunulmamıştı. İçeride o kadar az eşya vardı ki polisin bunları incelemesi hiç de fazla zaman almamıştı. Girişte kapının sağında karyola vardı. Dışarıya bakan demir parmaklıklı pencereler kapının tam karşısındaydı. İki pencerenin arasında Bayan Lindner'ın tuvalet masası olarak kullandığı iki çekmeceli, meşe masa konulmuştu. Doğu tarafındaki duvara çengeller takılmış, bunlara pamuklu kumaştan torbalar geçirilmiş, elbiseler asılmıştı. Yine bu duvara dayanmış bir şifonyer vardı. Kapının hemen solunda üzerinde leğenle ibreğin durduğu komodin vardı. Tam odanın ortasında duran büyük meşe masanın üzerinde hokka takımı, kurutma kağıdı ve Bayan Lindner'ın mektuplarını sakladığı meşin evrak çantası duruyordu. Pencerelere beyaz çizgili portakal rengi perdeler takılmıştı. Yerler taştı ve keçi yününden yapılmış birkaç kilim atılmıştı. İki pencereyle ibriğin durduğu komodinin önünde beyaz çizgili kahverengi, üç küçük dar kilim seriliydi. Yatakla yazı masasının arasında ise daha kaliteli kahverengi çizgili, beyaz bir halı duruyordu. İçeride birinin saklanabileceği gibi bir dolap ya da uzun perdeler yoktu. Gerçekten de hiç kimse burada bir yere saklanmış olamazdı. Karyola demirden, yatak pamuktandı. Üzerine çiçekli pamuktan bir pike örtülmüştü. Odadaki tek lüks en iyi kalite 3 kuş tüyü yastıktı. Bayan Lindner dışında kimsenin böyle yastıkları yoktu. Doktor Riley kısaca Bayan Lindner'ın cesedinin nerede ve nasıl bulunduğunu anlattı. Yatağın önündeki halının üzerine yığılmış olarak. Sonra da durumu uygulamalı olarak açıklamak için onlara yaklaşmamı istedi. Sizden rica etsem hemşire, ben böyle şeylerden çekinen biri değilimdir. Hatta bu konuda soğukkanlı bile sayılabilirim. Yere uzandım ve elimden geldiğince Bayan Lindner'ın cesedinin bulunduğu pozisyonu almaya çalıştım. Doktor, Lindner karısını bulduğu zaman başını kaldırmış, dedi. Onu ısrarla sorguladım. Kesinlikle cesedin pozisyonunu değiştirmediğini söyledi. Ben de yaptığım muayenede bunun doğru olduğu kanısına vardım. Poirot başını salladı. Durum açık. Kadın yatakta yatıyormuş. Uyuyor ya da dinleniyor olabilir. Birinin kapıyı açmasıyla ayağa kalkmış. Cümleyi tamamlayan doktor oldu. Ve katil arkadan kadının başına vurmuş. Bayan Lindner aldığı darbeyle bilincini kaybetmiş, yere yığılmış ve hemen ardından da ani bir ölüm. Doktor yaranın niteliğini tıbbi terimlerle açıkladı. Poirot, bu da demek oluyor ki başından fazla kan akmamış, dedi. Hayır, darbe beyin kanamasına yol açmış. Poirot mırıldandı. Buraya kadarı anlaşılır ama hala anlayamadığım bir şey var. Eğer içeri giren bir yabancıysa Bayan Lindner neden bağırıp imdat istemedi? Bağırsaydı sesi kesinlikle duyulurdu. Hemşire Lindner'ın onu duyabilirdi. Ayrıca Emmott ve Abdullah da. Doktor Riley ciddi bir ifadeyle, ''Bu sorunun yanıtı basit.'' dedi. İçeri giren bir yabancı değildi. Poirot başıyla onayladı. ''Evet.'' dedi düşünceli düşünceli. Belki kadın katili görünce şaşırdı ama korkmadı. Adam başına vururken hafif bir çığlık attı ama artık çok geçti. ''Miss Johnson'ın duyduğu çığlığı mı kastediyorsunuz?'' Poirot düşünceli düşünceli, evet diye mırıldandı. Eğer Miss Johnson gerçekten böyle bir ses duyduysa, gerçi bundan şüpheliyim ama, duvarlar kalın, pencereler ise kapalıymış. Yatağa yaklaştı. Bana dönerek, onu bıraktığınızda bu karyolada mı yatıyordu diye sordu. Poirot'a tam olarak yaptıklarımı anlattım. Bayan Lindner uyuyacak mıydı yoksa kitap okumak niyetinde miydi? Ona iki kitap verdim, hafif bir romanla bir anı kitabı. Bayan Lindner genellikle önce biraz okur, sonra da uykuya dalardı. O gün, nasıl diyeyim, davranışları normal yani her zamanki gibi miydi? Bir an düşündüm. Evet, kesinlikle normaldi, neşeli görünüyordu. Belki bana karşı biraz soğuk davranıyordu ama ben bunu bir gün önce bana açılmış olmasına bağladım. Bu gibi durumlar bazen insanları rahatsız edebilir. Poirot'un gözlerinde bir pırıltı belirdi. Evet, bazen öyle olur, bunu çok iyi bilirim. Odada etrafına bakındı. Cinayetten sonra buraya girdiğinizde her şey daha önce gördüğünüz şekilde yerli yerinde miydi? Bir kez daha etrafıma baktım. Evet, öyle sanıyorum. Bir farklılık olduğunu anımsamıyorum. Cinayet aletini görmediniz değil mi? Burada değildi. değildi. Poirot Doktor Riley'e döndü. Sizce cinayet neyle işlenmiş olabilir? Doktor hemen yanıt verdi. Oldukça büyük, ağır, sert ve sivri köşeleri olmayan bir cisimle. Örneğin bir heykelcinin yuvarlak kaidesi ya da buna benzer bir şey. Kesin bir şey söylediğimi düşünmeyin sakın. Yalnızca bir tahmin benimki. Katil darbeyi büyük bir güçle indirmiş. Yani güçlü bir kol. Erkek gücü mü? Öyle olması gerek ama... Ama ne? Doktor Riley ağır ağır, eğer cinayet anında Bayan Lindner dizlerinin üzerine çöktüyse, yukarıdan ağır bir cisimle gelecek hafif bir darbe de aynı etkiyi yapabilirdi. Büyük bir güce gerek olmazdı. Poirot düşündü. Dizlerinin üzerine. İlginç bir düşünce. Doktor telaşla atıldı. Bu yalnızca bir fikir. Bunu destekleyen bir kanıt yok. Ama olabileceğini söylüyorsunuz. Evet, içinde bulunan koşullarda olmayacak şey değil. Belki de Bayan Lindner çok korktuğu için bağıracağı yerde dizüstü çöküp yalvardı. İçgüdüleri ona artık çok geç olduğunu, bağırsa bile diğerlerinin zamanında yetişemeyeceklerini söylüyordu. Poirot düşünceliydi. Evet, bu da bir fikir. Bence bu çok zayıf bir olasılıktı. Bayan Lindner'ın diz çöküp katiline yalvaracak bir kadın olduğunu hiç sanmıyordum. Poirot ağır ağır odada dolaştı. Pencereleri açtı, parmaklıklarını yokladı. Başını parmaklıkların arasına sokmaya çalışıp, herhangi birinin omuzlarıyla birlikte başını bunların arasından geçiremeyeceğinden emin oldu. Sonra bana döndü. Bayan Lindner'ı bulduğunuzda pencereler kapalıydı değil mi? Diye sordu. Peki, Bayan Lindner'ın yanından ayrıldığınızda, yani bire çeyrek kala da kapalı mıydı? Evet, pencereler öğleden sonraları hep kapatılır. Bu pencerelerde oturma ve yemek odasındakiler gibi tel yok. Sinek girmemesi için özellikle kapatılıyor. Poirot düşünceli düşünceli, her neyse dedi. Zaten bu pencerelerden içeri birinin girmiş olması olanaksız. Duvarlar da kalın, sağlam, geniş toprak tuğladan. Gizli bir kapı ya da çatı penceresi de yok. Bu durumda odaya girmenin tek bir yolu var, oda kapısı. Ve kapıya da ancak avludan geçerek ulaşılabilir. Avluya girmenin tek yolu da kemerli kapıdan geçmek. Kemerli kapının dışında oturan 5 kişi olduğunu biliyoruz. Hepsi de aynı öyküyü anlatıyorlar. Onların yalan söylediklerini sanmıyorum. Evet, onların yalan söylemediğinden eminim. Susmak için rüşvet almış da olamazlar. Bu durumda katil zaten içerideydi. Yeniden odada ağır ağır dolaşmaya başladı. Çekmeceden bir resim alıp merakla bana baktı. Bu beyaz keçi sakallı bir adamın resmiydi. Bayan Lindner'ın babası dedim. Bana öyle söyledi. Resmi yerine koydu ve bu kez de tuvalet masasının üzerindekilere baktı. Tamamı sade ama şık şeyler. Ardından da raftaki kitapları gözden geçirdi ve bu arada kitap adlarını yüksek sesle okudu. Yunanlılar kimdi? İzafiyet teorisine giriş. Lady Hester Stanhope'un yaşamı. Creevy Trainee. Methuselah'a dönüş. Linda Condon. Evet, bütün bunlar bize bir şeyi gösteriyor. Bayan Lindner hiç de boş bir kadın değilmiş. Aksine bir hayli kültürlüymüş. Heyecanla haykırdım. Evet, Bayan Lindner çok zeki bir kadındı. Her konuda oldukça bilgiliydi. Ayrıca kesinlikle sıradan biri değildi. Poirot bana bakarak gülümsedi. Evet, bunu ben de fark ettim. Yürüdü. Bir an için üzerinde bir dizi şişe ve krem kutularının yanı sıra leğen ve ibriğin durduğu komodinin önünde durdu. Sonra birden dizüstü çökerek halıyı incelemeye başladı. Doktor Riley ile hemen onun yanına gittik. Kahverengi halının üzerindeki belli belirsiz küçük bir lekeye bakıyordu. Aslına bakılırsa bu kahverengi leke beyaz çizgiye doğru biraz yayılmış olduğu için güçlükle de olsa fark edilebiliyordu. Poirot, "Ne dersiniz doktor?" diye sordu. Kan olabilir mi? Doktor Riley de eğildi. Olabilir. İsterseniz emin olmak için inceleyeyim. Zahmet olmazsa. Poirot leğenle ibriği de inceledi. İbrik komedinin yan kısmında leğenin yanındaydı. Leğen boştu. Komedinin yanında duran eski gaz tenekesi kirli suyla doluydu. Poirot bana doğru döndü. Hemşire Lindner'ın saat 1'e çeyrek kala Bayan Lindner'ın yanından ayrıldığınızda ibrik leğenin içinde miydi? Yoksa böyle dışında mı duruyordu? Bir iki dakika kadar düşündüm. Pek emin değilim. Ama sanırım leğenin içindeydi Çünkü öğle yemeklerinden sonra uşaklar ibriği her zaman leğenin içine koyarlar. Sanırım öyle olmasaydı kesinlikle fark ederdim. Poirot memnuniyetle başını salladı. Evet, anlıyorum. Hastanede çalışmış olmaktan kaynaklanan bir şey bu. Eğer odadaki her şey yerli yerinde olmasaydı, siz bilinçsizce belki de farkında olmadan düzeltmiş olurdunuz. Peki ya cinayetten sonra? İbrik şu anda olduğu gibi mi duruyordu? Başımı salladım. Bunu fark etmedim. Ben yalnızca odada birinin saklanıp saklanmadığını ya da katilin geride bir şey bırakıp bırakmadığıyla ilgilendim. O sırada Doktor Riley dizlerinin üstüne çöktüğü yerden doğruldu. Bu gerçekten de kan. Bu önemli mi? Poirot kaşlarını çattı. Çaresizlik içinde ellerini iki yana açtı. Şu anda bir şey söyleyemeyeceğim. Nasıl söyleyebilirim ki? Hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ama belki de katil ona dokundu ve elleri kanlandı. Kan az da olsa buraya geldi. Ve ellerini bu leğende yıkadı. Evet, aynen böyle olmuş olabilir. Ancak hemen böyle oldu demek istemiyorum. Lekenin hiçbir anlamı olmayabilir de. Doktor Riley de bu konuda onunla aynı fikirdeydi. Yarada çok az kan vardı. Yalnızca biraz kan sızmıştı. Etrafı bile kirletmemişti. Ama tabii katil yaraya dokunduysa... Ürperdim. Gözümün önünde belki de okuduğum bir romandan bir sahne belirdi. Bir adam. Belki de pembe yüzlü genç bir fotoğrafçı. Güzel bir kadını öldüresiye vuruyor. Sonra da vahşi, çılgın, sadist bir yüz ifadesiyle oturup parmaklarını yaraya daldırıyor. Doktor Riley de bunu fark etmişti. Ne oldu hemşire? Hiç, sadece tüylerim diken diken oldu. Poirot da bana baktı. Sizin neye gereksiniminiz olduğunu çok iyi anlıyorum hemşire. Burada işimiz bittikten sonra doktorla Hasani'ye dönerken sizi de yanımıza alacağız. Hemşire liderine bir çay ikram edersiniz değil mi doktor? Elbette, memnuniyetle. Doktor, hayır. İtiraz ettim. Bunu sizden isteyemem. Poirot dostça omzuma vurdu. Tipik bir İngiliz yakınlığıydı bu. Asla yabancı değil. Söyleneni yapın hemşire. Bu benim için de önemli. Sizinle konuşmam gereken daha birçok şey var ama ne yazık ki nezaket gereği bunu burada yapamam. Sevgili Doktor Lidner karısına tapıyormuş ve herkesin de Bayan Lidner'ı çok sevdiğine inanıyor. Hatta bundan emin, hem de nasıl, bu konuda en ufak bir kuşkuyu bile kabul etmiyor. Ama ben insanları tanırım. Bence bu insan doğasına uygun bir durum değil. Bence Bayan Lidner hakkında konuşmamız gerek. Bunu sizinle Hasanih'te rahatça yapabiliriz, tamam mı? Buradaki işimiz bitince bizimle Hasanih'e geliyor musunuz? Şaşkınlık içinde, sanırım artık buradan ayrılmam gerekiyor dedim. Bu tuhaf bir durum. Doktor Riley, bir iki gün hiçbir şey yapmayıp bekleyin dedi. Zaten cenazeden önce gitmeniz uygun olmaz. Orası tamam da, dedim. Ya beni de öldürürlerse doktor? Bunu şaka olarak söylemiştim. Doktor Riley de şakamı anlayarak güldü. Hatta sanırım bana aynı şekilde şakayla karşılık vermeye hazırlanıyordu. Ancak şaşırtıcı bir biçimde Poirot'un birden odanın ortasında kala kaldığını ve avucuyla alnına vurduğunu gördüm. Poirot evet diye mırıldandı. Evet bu olabilir. Bu bir tehlike. Çok büyük bir tehlike. Nasıl bir tedbir alınmalı? Ama Monsieur Poirot diyerek güldüm. Yalnızca bir şakaydı. Beni öldürmeyi kim istesin, neden istesin ki? Sizi ya da başka birini. Bu sözleri söylerkenki ses tonu korkunçtu. İstemeden ürperdim. Neden? Diye ısrar ettim. Bana baktı. Şakalaşıp gülüyoruz matmazel dedi. Ama bazı şeyler vardır. Onlarla ilgili şakalar yapılmaz. Mesleğim bana birçok gerçeği öğretti. Bunlardan biri ve belki de en korkunç olanı da şu. Cinayet bir alışkanlıktır. 18. Bölüm. Doktor Riley'nin evinde çay. Poirot oradan ayrılmadan evi ve çevresini dolaştı. Uşaklarla Doktor Riley vasıtasıyla konuştu. Başka bir deyişle doktor soruları ve yanıtlarını Arapçadan İngilizceye, İngilizceden Arapçaya çevirdi. Bu sorular genellikle Bayan Lidner ile birlikte pencereden içeri baktığını gördüğümüz, daha sonraki günde Peder Lavin ile konuştuğuna tanık olduğum yabancı ile ilgiliydi. Doktorun arabasıyla bozuk yolda sarsıla sarsıla Hasani'ye doğru ilerlerken Doktor Riley, "Gerçekten de o adamın bu işle bir ilgisi olduğunu düşünüyor musun Poirot?" diye sordu. Poirot'un yanıtı yalnızca "Edinebildiğim kadar bilgi almak istiyorum" oldu. Gerçekten de bu sözcükler onun yöntemini çok iyi açıklıyordu. Daha sonra da birçok kez tanık olduğum gibi onun gözünde hiçbir şey önemsiz değildi. En ufak bir dedikodu bile. Hatta onu hiç ilgilendirmese de. Halbuki erkekler genellikle dedikoduyu küçümserler. İtiraf etmeliyim ki Dr. Riley'nin evinde çayımı yudumlarken çok büyük bir mutluluk duydum ve rahatladım. Bu arada Monsieur Poirot'un fincana 5 şeker atıp dikkatle karıştırması da gözümden kaçmadı. Çayını kaşığıyla özenle karıştırdıktan sonra "artık rahatça konuşabiliriz değil mi?" dedi. "Katilin kim olduğunu bulmak için kafa yorabiliriz." Dr. Riley, "Lavin, Mercado, Emmott ya da Reader" dedi. "Hayır, hayır. O üçüncü seçeneğin doğru olduğu varsayımına dayanarak varılan bir sonuç. Bence 2 numaralı seçeneği de incelememiz gerekiyor. Geçmişten gelen gizemli koca ya da kayınbiraderi şimdilik bir yana bırakalım. Ekiptekilerden kimin Bayan Lidner'ı öldürmek için geçerli bir sebebe ve fırsata sahip olduğunu ve bunu yapmış olabileceğini tartışalım. Bu varsayımın üzerinde pek durulmadığını düşünüyordum." Poirot sitemle, "Tam aksine" dedi. "Düşünsenize, Dr. Lidner'ın yanında ekibindekilerden birinin karısını öldürmek için nasıl bir nedeni olabileceğini sorgulayabilir miydim? Bu yakışık alır mıydı? Nezaketsizlikten de öte bir şey olurdu bu. Dolayısıyla onun karısının tapılacak kadar saygın bir kadın olduğu ve herkesin de ona hayran olduğu düşüncesine saygı göstermeye çalıştım. Tabii ki gerçek bu olmayabilir. Şimdi artık biraz daha acımasız, biraz daha tarafsız davranabilir, düşüncelerimizi açıkça ifade edebiliriz. İnsanların duygularını incitmemeye çalışmamıza gerek yok. Bu konuda bize hemşire liderinin çok büyük yardımları olacağı kanısındayım. Eminim kendisi çok iyi bir gözlemci." "Hayır, bundan hiç emin değilim" dedim. Tam o sırada Dr. Riley bana "güç toplamanız için" diyerek sıcak çöreklerle dolu bir tabak uzattı. İtiraf etmeliyim ki çok lezzetlilerdi. Poirot neşeli ve dostça bir tavır içinde "Hadi hemşire" dedi. "Bana ekipteki kişilerin her birinin Bayan Lidner'a karşı neler hissettiğini anlatın." "Orada yalnızca bir hafta kaldım Monsieur Poirot. Sizin zeka düzeyinizdeki biri için fazlasıyla yeterli bir süre. Bir hemşire çevresine hemen ve kolayca uyum sağlar, gözünden hiçbir şey kaçmaz. Kararlarını verir ve bunları uygular. Haydi başlayalım artık. Örneğin Peder Lavin. Doğrusu bu konuda kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Sanırım Peder ile Bayan Lidner birbirleriyle sohbet etmekten hoşlanıyorlardı. Ama daha çok Fransızca konuşuyorlardı ve benim Fransızcam da pek iyi değil. Yalnızca okul sırasında öğrendiğim kadar. Yanılmıyorsam daha çok kitaplardan söz ediyorlardı. Yani başka bir deyişle samimi olduklarını söyleyebilir miyiz? Evet, bu şekilde de ifade edebilirsiniz. Ama yine de sanırım Bayan Lidner Peder Lavin'i bazen çok şaşırtıyordu. Bu da onu kızdırıyordu. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Poirot'a ilk gün onunla birlikte kazı yerini dolaşırken Peder Lavin'in Louis Lindner'dan tehlikeli bir kadın diye söz ettiğini anlattım. Poirot, "İşte bu çok ilginç" dedi. "Peki ya Bayan Lidner Peder Lavin hakkında ne düşünüyordu?" diye sordu. "Bu konuda bir şey söylemek çok güç. Bayan Lidner'ın başkaları hakkında ne düşündüğünü anlamak genelde pek kolay değildi. Sanırım bazen Peder de onu şaşırtıyordu. Bir defasında onun kocasına Lavin'in tanıdığı diğer rahiplere hiç benzemediğini söylediğini duydum." Dr. Riley şakayla, "O halde Peder'i hemen asalım" dedi. Poirot, "Sevgili dostum" dedi. "Muayene etmeniz gereken hastalarınız yok mu? Mesleğinizin gerekenlerini yapmanıza engel olmuş olmayı asla istemem." Dr. Riley Poirot'un ne demek istediğini hemen anlamıştı. "Hasta eksik olur mu? Bir hastane dolusu var." Ardından da hastalarına gitmek üzere gülerek yanımızdan ayrıldı. Poirot derin bir soluk aldı. 12. ayrımın sonu. Sayfa 153. Devamı 13. ayrımda.